Ayrım 11.
Şerif Çavuş'a işte kızın geliyor dedim ve bunu söylerken herif yerinden sıçrayıp gelenlere doğru atılacak sandım. Hiç de öyle olmadı. Şerif Çavuş yerinden kımıldamadı bile. Ancak başını o yana çevirdi. Ben bu olayın tarafsız seyircisi, oturduğum yerde heyecandan titriyordum. Fakat vakanın asıl kahramanları kuru bir kucaklaşmayla yetindiler. Emine eğilip babasının elini öptü. Sonra iki eli kuşağında arkada duran İsmail yaklaştı, o da öptü. Bekir Çavuş'un ağzı kulaklarına varıyordu. Evde bulamadım, tarladaymışlar. Te oraya kadar gittim. Baban geldi derim inanmaz. İşte şimdi gördün, inandın mı? Emine susuyor. Ürkek bir dikkatle babasına bakıyor ve ara sıra gözü bana kaydıkça başörtüsünün ucuyla yüzünün yan tarafını örtüyor. Biraz daha irileşmiş, biraz daha toplanmış. Lakin alaca donunun altından çıplak ayakları her şeye rağmen uzun, narin ve küçük görünüyor. Bir köylü kadında bu ne ayaklar? Hiç dikkat etmemiştim. Dururken elini böğrüne dayayıp öyle bir bel kırışı var ki nerede gördüm ben bu pozu? Nerede gördüm? Ha bir gün Bergama'da bir eski mermerin üstünde bir kabartmada gördüm. O kadın omuzundan düğmeli, dar ve ince bir entari giyiyordu. Bir ayağı, o pozu alırken hafif çıkıntı teşkil eden kalça tarafında eteğinin altından dışarıya doğru uzanıyordu. Uzun, narin ve küçücük ayaklar. Tıpkı bununkiler gibi. Ne tuhaf, bununkiler gibi. Artık sahnenin bütün ilginç kısmı benim için Emine'de toplandı. Ondan ötesini göremiyorum. Ve derin bir hayranlıkla bu henüz topraktan çıkarılmışa benzeyen Frigya heykelini seyrediyorum. Gözlerim tepeden tırnağa kadar bütün vücudu yutmuş gibi. Öyle ki bir bakışta hem yuvarlak omuz başlarını, hem elinin tatlı kıvrımını, hem de belden aşağısını görebiliyorum. Kendisine bu kadar dikkatle baktığımı hissetti galiba. Bit deviye duruşunu değiştiriyor, hatta yan bir poz alıyor. Kah büsbütün arkasını çeviriyor, kah Bekir Çavuş'u siper alıyordu. Zavallı çocuk. Kendisine ne kadar yürekten baktığımı bilse. Bununla beraber bütün hareketlerinde, vücudunun ve yüzünün bütün ifadesinde bana teselli veren bir şey var. İsmail'i hiç sever görünmüyor. Erkeğine bağlı olan dişi bir bakışta belli olur. Nasıl mı diyeceksiniz? Bunu sezmek gayet kolay. Fakat anlatmak güçtür. İşte ben hissediyordum. Emine'nin bütün varlığından İsmail'e karşı sızan bu kayıtsızlığın, belki bu tiksintinin nedenini kendine sorsam o da bana anlatamaz. Bu bir zeka işi değildir. Ruhun derinliklerinde bizden daha içeri bir şey. Kör, sağır, dilsiz ve karanlık bir varlık. O ister, o istemez. O sever, o sevmez. Ve biz onun itaatli aleti oluruz. Emine'ye sorsam ki, işte babasının yanına çömeldi. Bir kedi yavrusu bundan munis olamaz. Niçin yalnız bana gelince bir av hayvanı gibi ürkek, kaçak ve yabani oluyor? Çünkü ben yabanın biriymişim. Anadolu köylüsünde ta cinsiyete, ta içgüdüye kadar hükmeden bu mahallelik, bu tecerrüt duygusu acaba ruhları yalnızlığa, uzlete davet eden bu ıssız yaylaların tesiri midir? Yoksa sosyal bir teşekkül kusurundan mı hasıl oluyor? Fikrim şundan buna atlarken gözlerimle Emine'yi incelemekten de vazgeçmiyorum. Bir defasında bakışlarımız çatışır gibi oldu. Afacan kolları arasında bir çocuğun sıyrılıp çıkmak isteyişini hatırlatan bir bakış. Fakat ben onu bir saniye bırakmıyorum. Daracık bir göz hapsi içinde sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum. Bu kadar inat nihayet Emine'yi güldürmeye başladı. Bir taraftan hep benimle meşgul oluyordu. Ben yalvarıyordum, o kaçıyordu. Ben tehdit ediyordum, o benimle eğleniyordu. Böyle ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Şerif Çavuş birdenbire ayağa kalktı. Gideyim, anamın elini öpeyim dedi. Bizim köyle onların köy arasındaki mesafenin Şerif Çavuş gibi bir devri alem seyyahına göre ne hükmü var? Hemen kalkıp yürümeye başladı. Emine de yanı sıra gidiyordu. İsmail zoraki arkasına takıldı. Bekir Çavuş benimle kalmıştı. Üç kişilik kafile biraz ilerledikten sonra durdu. Emine'nin babası bize dönmüş sesleniyordu. Askere söyleyin, ben bir saate varmaz gelirim. Bekir Çavuş, gelemezsin diye haykırdı. Sonra onun cevap vermeden yürüdüğünü görünce tekrar haykırdı. Gecikirsen askeri yola katayım mı? Şerif Çavuş dönüp sen bilirsin der gibi bir hareket yaptı. Beriki gene seslendi. Dur be, nereye gidecekti bunlar? Şerif Çavuş'un cevabını ancak işte bildik. Polatlı, Polatlı. Ve Şerif Çavuş bir daha bizim köye dönmedi. Ertesi sabah Emine ile İsmail askerlerin çoktan yola çıkmış olduğunu öğrendiler. Ne biri ne öbürü babaları hakkında tek kelime söylemiyordu. Bekir Çavuş sinsi tebessümle sırıtarak "Ben bildim, onda dönecek göz yoktu" derken ikisi birden başını eğip susuyordu. Vatan uğrunda velev şuursuzca olsun 10 yıllık bir maceranın bu suretle bitişi bana azap veriyordu. Kendimi tutamadım. "Söyleyin ona, hemen taburuna iltihak etsin. Yoksa hakkında hayırlı olmaz" dedim. Bu sırada İsmail ile Emine ortadan kaybolmuşlardır. Yanımda kalan Bekir Çavuş, "Adam sende, kim kime dumduma" dedi. "Sahi her şey o hale geldi mi? Öyleyse Anadolu ordusu şu dağların öte kıyısında yeni bir meydan savaşına niçin hazırlanıyor? Askeri hayatında hiçbir bozgun görmemiş olan büyük Türk serdarının cephede işini gidip yakından görmek için delice bir arzuyla tutuşuyorum. Bir Kabe gibi cepheye gitmek ve onun çadırı etrafında tavaf etmek istiyorum. Bütün Türk aleminin bundan başka yöneleceği bir nokta var mı? Bütün Türk alemi mi? Hayır. Bütün mazlum insanların" diyecektim. Gözü doymak bilmeyen bir iki garp devletinin zenginleri günde 4 öğün yemek yiyecek diye fukaranın lokması elinden alındı. Nice yuvalara kundak sokuldu, nice ev bark yıkıldı. Şimdi Westminster'in pembe derili lordu çatlak tabanlı Anadolu köylüsüne karşı bir sürgün avı yaptırıyor. Neresini yiyecek bu zavallı yaratıkların? Hangisinin göğsünden ona bir büfteklik et çıkabilir? Hepsi de sadece deri, sadece kemik. Böyle düşünürken karşıma çoktan beri görmediğim Süleyman Çık'a geldi. Sanki bütün Anadolu köylüsünün tasavvur ettiğim sefalette en tipik örneğiymiş gibi önümde dikildi durdu. Esvap diye taşıdığı paçavralar vücudunu yarı yarıya örtebiliyordu. Kolları iki ince değnek ve bunların üstünde göz oyuklarına kor sokulmuş bir iskelet kafası. "O Süleyman, neredeydin bakalım?" Onunla yüzüne bakmadan korkarak konuşuyorum. Anlaşılmaz bir hırıltı bana cevap veriyor. "Neymiş, neredeymiş? Evinde çoktan hasta mı yatıyormuş? Nesi varmış, sıtması mı? Çok öksürüyormuş. Geceleri sabaha kadar durmaksızın öksürüyormuş. Bir ateş, bir ateş. Boğazımdan sudan gayrı bir şey geçmiyor" diyor. Ve bir süre öksürdükten sonra ilave ediyor. "Şimdi biraz iyileştim. Azıcık sıcak çorba içsem kuvvetim daha ziyade yerine gelecek. Sana bir güzel tavuk haşlatayım." Süleyman bir acayip tebessümle sırıtıyor. 32 dişi birden dışarıya fırlıyor. Ben derin bir ıstırapla başımı önüme yiyorum. "Otur şuraya Süleyman. Bana nabzını verir misin?" Elini uzatıyor. Saate bakarak nabzını dinliyorum. 110 atıyor. "Sana bir de derece koyayım. Tam 39,5. Süleyman, hemen şimdi yatacaksın. Hem burada. Emeti kadının oturduğu odada yatacaksın." "İstemem, bir şeyim yok." Ben ısrar edince tekrar evine dönmeye kalkıyor. "Pekala, evine git. Ben sana çorbayı gönderirim. Fakat böyle ayakta dolaşma, sonra çok fena olursun." "Bana inanmıyor. Hiçbir yanım sızlamıyor ki" diyor. Biz böyle konuşurken Salih Ağa'nın kamburoğlu topallıya topallıya gelip yanımıza oturdu. Onun da yüzü safran gibi sarı. Gözlerinin etrafında iki kara çember ve burnu ağzına doğru bir kalın gaga gibi uzanmış. "Asıl benim her yanım sızlıyor" dedi. Ve sol kalçasını göstererek ilave etti. "Aha, buramda bir dert var." "Nasıl dertmiş o bakayım?" Yumruğunu uzatarak "böyle bir ur" dedi. "Baban sana bir çare bulmuyor mu?" "Kaç defa söyledim, hiç tınmadı. Anam oraya sıcak bir şeyler koydu, daha fena oldu. Bir eşek bulsam kasabaya kadar gideceğim, orada kendimi hekime göstereceğim. Maksadı benim eşeği almaktır. Ben anlamamazlıktan geliyorum." "Ne o, gök mü gürlüyor?" "Yok canım, bu havada gök gürler mi?" Başımı kaldırıp bakıyorum, bir tek bulut parçası görünmüyor. Bununla beraber bazı açık havalarda şimşek çakıp gök gürlediğini hatırladım. Durup dinliyorum. Bu gök gürültüsüne benzemiyor. Uzaktan uzağa, derinden derine kesik, aralıklı ve ölçülü bir gümbürtü. Serin sabah rüzgarının içinde kır sakin. Tarlada herkes işiyle gücüyle meşgul. Ben yalnız dolaşıyorum. Köyden güneye doğru uzaklaştıkça bana bu sağır ve belirsiz gürültüyü daha iyi işitiyormuşum gibi geliyor. Bir küçük tepenin üstüne çıkıp bütün gücüm kulaklarımda dinliyorum. Buna adıyla sanıyla top sesleri denir. Lakin bu sesler kaç kilometreden gelebilir? Zihnimin içinde harpte öğrendiğim hesapları yapıyorum. Eğer şu kadarcık topsa ses bu kadar yerden, bu kadarcıksa şu kadar yerden işitilir diyorum. Fakat bu hesaplara havanın o andaki özelliklerini de katmak gerekir. Rüzgarın esişine göre bütün o sayılar, ölçüler alt üst olur. Her neyse, o dakikada işittiğim bu gürültü top sesleridir. Akıbet, bu kelime dudaklarımdan gayri ihtiyar düşüverdi. Bununla kendi kendime ne demek istedim bilmiyorum. Zihnime bir durgunluk çökmüştü. Akıbet diyorum ve acayip bir sevinçle derin bir keder ortasında donup kalıyorum. Top sesini çok yakından işittiğim olmuştur. Topların bizzat kendilerini görmüşümdür. Siperlerin öte yakasından her atılışlarında kara ve uzun boyunlarının nasıl inip kalktığını ve havada nasıl kocaman bir patiska yırtılışı ses çıkardığını da bilirim. Gerçi benim sağ kolumun kesilmesi bir kurşun yüzündendir. Fakat kaç defa top mermileri başımın üstünden açtı, sağımdan solumdan geçti ve kaç defa şarapnel yağmuru altında kaldım. Ama bunların hiçbiri bana şu uzaktan uzağa, derinden derine işittiğim uğultular kadar dehşet ve heyecan vermedi. Bir kayanın üstüne çöküyorum. Önümde ıssız yayla, sayısız ve hareketsiz toprak dalgalarıyla donmuş bir boz denizi andırıyor. Ta ufuklara kadar uzanan geniş saha içinde ne bir tek ağaç, ne bir tutam ot, ne bir su parıltısı, ne bir hayvan, ne bir bina gözüküyor. Sanki bu yerlerden hayat ebediyen çekilmiş gibi. Sanki sönmüş kürenin üstünde tek başıma kalmışım. Bir defa bir rasathane dürbünüyle aya bakmıştım. İşte şimdi aynı manzarayı Orta Anadolu'nun bu taşlık tepesinden görüyorum. Ve o uzaktan gelen gürültüler bu manzaraya korkunç bir heybet veriyor. Sanki bir kıyametin yaklaştığına şahit olmaktayım. Tevrati efsanelerde türlü türlü tariflere okunan ilahi kuvvetlerin, ilahi gazapların bir tanesi de sanki şu anda vuku bulmakta. Benim burada işim ne? Bu sönmüş kürenin son oturanı, son canlı yaratığı ben miyim? Hayır. İşte karşı tepelerin üstünden bu sürü aşağıya doğru inmeye başladı. Bunun ardından bizim Hasan'ın cılız silüeti ufuk üzerinde bir küçük ağaç dalı gibi çiziliyor. Acayip şey. Sanki bu sürü ve bu çoban çocuğu bana bir müjde getiriyorlarmış gibi yüreğim ferahladı. Ayağa kalkıp işaretler ediyorum. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Hasan, bu tarafa gel Hasan, bu tarafa. Lakin çocuk henüz beni işitecek yakınlıkta değil. Oturup bekliyorum. Sürü karşı sırttan yavaş yavaş iniyor. Boz toprak üstünde beyaz çizgiler yaparak sıkıntılı bir elde kocaman bir tesbih gibi sağa sola öne arkaya kımıldıyor. Bu hayvancağızlar bu topraklarda yiyecek ne bulurlar bilmiyorum. Şu çakıllar arasındaki dikenler birer gıda mıdır? Hasan nihayet işitti galiba. Durdu, dinliyor. Tekrar ayağa kalkıp işaretler ediyorum. İşte benden yana yöneldi. Top sesleri belirli aralıklarla devam ediyor. Deminkinden daha mı yakın, daha mı uzak? Bana gittikçe uzaklaşır gibi geliyor. Hesaba göre böyle tahmin ediyorum. Sanki bir saat içinde düşman mevzi mi değiştirdi? Eğer böyle olsaydı, düşman yeni mevzilerini tespit edinceye kadar uzun bir süre top seslerinin kesilmesi gerekirdi. Fakat kim dedi ki, bu mutlaka düşman toplarının sesidir. Belki de sabahtan beri kulağıma gelen sesler hep bizim cepheden aksediyor. Ben böyle düşünürken dalıp gitmişim. Hasan'ın ta yanıma gelip dikildiğinin farkına bile varmadım. Hasan, işitiyor musun bu top seslerini? Sabahtan beri gürültü duyarım emme, top sesimi bilmem. Ben uzaktan yağmur yağar sandım. Yok Hasan, bu top sesidir. Küçük çoban bu sözün anlamını pek anlamıyor gibi. Top sesleri veya gök gürültüsü. Onca her iki olayın arasındaki fark pek de büyük olmasa gerekir. Şu tepelerin arka tarafında savaş oluyor Hasan. Savaş ne demek? Askerlerin kavgası. Tam bu esnada gökyüzünün uzak bir noktasından 4-5 uçağın pervane homurtularını duyduk. Başımızı kaldırıp havayı araştırdık. Top seslerinin geldiği noktadan koca makine uçaklar sanki o gürültüden ürkmüş de kaçıyorlarmış gibi bize doğru uçuyorlar. Hasan, "Vıy, arı gibi vızıldarlar be," dedi ve ağzı açık gözleri havada kaldı. Uçaklar belirli bir yönde gidiyorlar ve gittikçe küçüldüklerine göre bizim bulunduğumuz noktanın öbür yakasına geçtiklerini tahmin edilebilir. Bu yön hep kuzeye doğuyu gösteriyor. Uçaklar uzaklaştıkça yükseliyorlar. Artık seslerini işitmiyoruz. Neredeyse gözle görülmeyecek kadar uzaklaşıyorlar. Şimdiden birer siyah nokta halini aldılar. küçük çoban, bu sefer kağıt atmadılar dedi. Bunu söylemesiyle havada bir avuç kıvılcımın sönüp parladığı, parlayıp söndüğü görüldü ve bunu bir acayip çatırtı izledi. 2 dakika sonra bir kıvılcım yağmuru daha gene uçatırdılar. Hasan elleri böğründe, başı yukarıda. "Vuy, ateş açtılar be," dedi. Çocuğu bu manzara eğlendiriyor gibi. Çünkü yüzünde ne bir korku ne bir kuşku belirtisi var. Ağzı hayretten açılmış ve gözleri meraktan parıl parıl parıldıyor. Sanki hiç görmediği bir oyunu seyrediyor. Ben uçakların ateş ettikleri noktanın bizim karargahımız olacağını kolaylıkla tahmin ediyorum. Ve neredeyse mukabele görecekleri anı bekliyorum. Fakat uçaklar bombalarını tükettikten sonra bir yarım daire çizip geriye döndüler. Ondan sonra arkalarından birkaç ateş edildiğini sezdim. Hasan gittikçe daha ziyade eğleniyor. Açık ağzının içinde vıy vıylar sıklaşıyor. Ben ona boş yere tafsilat vermeye uğraşıyorum. Çocuk beni dinlemiyor bile. Kim bilir, bu gerçekten daha gerçek olaya kendi kafasınca nasıl bir masal uydurmaktadır. O günü izleyen günlerde top sesleri ve uçak hareketleri sıklaştıkça sıklaştı. Köylüler bir parça korkmaya başladılar. Fakat ben onlara haydi gidelim dedikçe hiçbiri aldırmıyor. Birisi bana sen ne duruyorsun dedi. Sahi ben ne duruyorum? Bunu kendi kendime izahtan acizim. Elim ayağım kımıldamaktadır. Fakat bunları kımıldatan irademe bir taraftan felç gelmiş gibi. Bir şeye karar veremiyorum. Bütün basiretim bağlanmış. İnsan bazı rüyalarda böyle olur. Bağırmak ister, sesi çıkmaz. Koşmak ister, koşamaz. Bekir Çavuş bir gün bana, yahu dedi, bu köylüleri korkutmaya gelmez. Zaten hepsinin gözü yılmış. Yüreklerine büsbütün telaş düşerse her biri bir yana kaçar. Şimdi tam iş zamanıdır. Sonra pişmanlık olur. Gerçi yılın bütün ürünü küçük yığınlar halinde toprağın üstüne yığılmış duruyor. Bunları bırakıp nasıl gitmeli? Yılın bütün ürünü ve bu. Köylü için tek hayat meselesi. Onca yeryüzünde bundan üstün, bundan önemli bir olay olamaz. Bekir Çavuş'a diyorum ki, hakkım var. Artık bundan sonra ağzımı açıp bir kelime söylemeyeceğim. Bunu derken içimde itaatli bir çocuk yüreği taşıdığımı hissediyorum. Artık kendi üzerimdeki ve başkaları üstündeki otoritemi tamamıyla kaybetmiş sayılırım. Bir köylü bana itiraz edebiliyor. Bana nasihat veriyor ve ben bunun önünde başımı eğiyorum. Hakkım var diyorum. Çünkü şu dakikada benim bildiğim şeyler artık hiçbir işe yaramıyor. Umutlarım boşa çıkmıştır. Tahminlerim de yanılmışımdır. Benim mantığım, onların içgüdüsü, onların sağduyusu yanında iflas etmiştir. Hepsine ayrı bir saygı ve boyun eğmeyle bakıyorum. Saliha, mahut tebessümüyle bana zekanın ta kendisi gibi geliyor ve çıplak ayaklarına bakarken onların erişemeyeceğim kadar yüksek bir gerçeğin belirtisi sanıyorum. Ve hiçbir şeye önem vermeyip, hiç kimseyle konuşmayarak damın üstüne tarladaki samanları taşıyıp yığmakla meşgul Zeynep kadın bana insan enerjisinin hayrete değer bir timsali gibi geliyor. Asık ve çatık suratına bakmaya cesaret edemiyorum. Kendimi onun karşısında lüzumundan fazla hareketli ve telaşlı buluyorum. Yanağıma bir tokat vurup hele sen bir kenarda sesini kes de otur diyiverecek sanıyorum. Kendi elimle baktığım Süleyman artık öbür dünyaya mensup olanların heybetini taşıyor. Bu alemin işlerine artık metelik vermiyor. Hatta ara sıra cennete dair kalbini yokladığım zaman onu taş kesilmiş hissediyorum. Cennet ismini söylediğim zaman artık eskisi gibi sırıtmıyor. Eskisi gibi gözleri daha ziyade parlamıyor. Sözümü anlamayan bir adam kayıtsızlığıyla yüzüme bakıyor. Belki Memiş burada bulunsaydı onunla anlaşmak kabil olacaktı. Fakat Memiş köyden kaybolalı 2 ayı geçti. Nereye gitti hiç kimse bilmiyor. Etrafı saran bütün uğursuzluklar hep onun kayboluşuna atfediliyor. Bir zamanlar bütün olayların nedeni benim gelişimdi. Şimdi onun gidişi benim gelişimi unutturdu. Bekir Çavuş'a hakkım var. Bundan sonra ağzımı açıp bir kelime söylemeyeceğim dedim ama dayanılmaz bir konuşma ihtiyacı yüreğimi dağılıyor. Taşla, toprakla konuşmak istiyorum. Lakin bu taşlarla toprakların Zeynep kadının asık ve çatık suratından farkı ne? Onlar da bu köyün insanları gibi beni istiyorlar mı? Sert ve yalçın tabiat, söylemiştim ki sen bir üvey ananın kucağı gibisin. Bu gerçeği şimdi her zamandan daha fazla hissediyorum. Ne altında geçici bir huzur bulunabilecek bir gölge, ne kıyısında serinlenecek bir suyum var. Katı yürekli toprak. Bir gün cesedim bir daha kalkmamak üzere üstüne düştüğü vakit, kim bilir, beni bağrına ne vahşi bir huşunetle bastıracaksın. Dün uzaktan uzağa top sesleri duyuluyor ve ara sıra gökyüzünün uzak bir noktasından birkaç uçağın geçtiği görülüyordu. Şimdi artık barut kokusu bütün havayı sardı. Kulaklarımız motor seslerini, eşek anırmalarından, köpek havlamalarından daha sık işitir oldu. Uçakların gelişi geçişi köylüleri eğlendiriyor. Hepsi sırtlarını duvara dayayıp ağızları bir karış açık seyrediyorlar. Ve bir vıy vıy anacığımdır gidiyor. Görüyor musun? Bu daha büyük. Yok yok, o daha büyük. Bu öndeki hızlı uçuyor, öbürü daha ağır geliyor derken bazısı baş aşağı inecek gibi olunca gene hepsi bir ağızdan aman aman düşüyor diye bağırışıyorlar. Sanki düşecek olan babalarının oğluymuş gibi. Öyle bir kızıyorum, öyle bir kızıyorum ki yerimde duramıyorum. Adam akıllı bir silahım olsa köyün ortasında durup bu sırnaşık, bu palavracı pervanelere doğru çekeceğim. Fakat benim bir çifteyle bir Browning tabancasından başka silahım yok. Bir gün Bekir Çavuş'a verdiğim söze rağmen kendimi tutamadım. Ayıptır, düşman böyle seyredilmez dedim. Kümenin içinden bir ses. Ne olacak, bize dokunmuyor ki dedi. Bunun üzerine keyifleri bozulmuş insanlar gibi homurdanarak dağıldılar. İçlerinden yalnız Salih Ağa pabuçlarını sürükleyerek benden yana geldi. Sırıtarak ve biraz da hışmımdan korkarak. Sen öyle diyorsun emmi. Bunların bize faydası oldu. Görmüyor musun? Hiçbir yanda kargalardan iz kalmadı. Harman yerinde tahılı hep yirlerdi. Başımı çevirip yüzüne sert sert bakınca dondu kaldı. Benden dayak gittiği günlerdeki gibi solumaya başladı. Yanından uzaklaştım, gittim. Bir gün uçaklar gene aşağıya kağıt atmaya başladılar. Sanki havadan kudret helvası yağıyormuş gibi kapışan kapışana. Alan bir süre kağıdı okumaya çalışıyor. Sonra beceremeyip katlıyor, katlıyor ve bir muska gibi kuşağının içine yerleştiriyor. Bazısı gidip imamı buluyor. Okuyuversene bakalım, ne diyor? İmam hecelemeye başlıyor. Muhterem Anadolu ahalisi, Kemal çeteleri mahvolmuştur. Adım adım bütün şehirleri, kasabaları zapt ettik. Şimdi Ankara üzerine yürüyoruz. Sakın bize karşı düşmanca harekete kalkışmayınız. Biz sizi halife tarafından kurtarmaya geliyoruz. Ne diyor, ne diyor? Biz sizi halife tarafından kurtarmaya geliyoruz. Ne halifeyi ne de peygamberi bildikleri var. Fakat kurtarmaya geliyoruz sözü bilmeksizin pek hoşlarına gidiyor. Kurtarmak. Sizi kim kurtarabilir? Sizi gökten melekler inse kurtaramaz. Çünkü sizi evvela sizden, kendinizden kurtarmak lazımdır. İçimden böyle homurdanarak kağıdı imamın elinden çekiyorum. Yere atıp çizmemin ökçesiyle çiğniyorum. Hepsi hayretle bana bakıyorlar. Deli mi oluyorum? Nöbetim mi var? Herhalde kendimde bir acayip muvazenesizliğin şahidiyim. Kah Bekir Çavuş'un tembihine boyun eğecek kadar çaresizliğe düşüş, kah imamın elinden okuduğu kağıdı kapıp yırtacak kadar celadet, herhalde normal bir halet ruhi alameti değildir. Zaten bu olaylar içinde normal olmak bir çeşit anormallik sayılmaz mı? Her devrin kendine mahsus ölçüleri vardır. Bir savaş zamanında barışta olduğu gibi yaşamak, bir inkılap devrinde statik devirlerin kalıpları içinde sıkışıp kalmak bir gaflet, bir avarilik, bir sapıklık değildir de nedir? Böylece kafamın içinde birbirine zıt düşünceler, birbirine cerh eder hükümler kaynaşıp duruyor.